Sayfa 46. Oyuncak yüzleri. Annem her yerde satın alınmayı hak eden oyuncaklar bulur. Bizi bekleyen oyuncaklar, manaları olan, her yerde. En umulmadık otobüs garlarında, plaj büfelerinde, havaalanı dükkanlarında, kırtasiyecilerde, tuhafiyecilerde, eczanelerde. Dikkatli bakarsan bir sürü yerde oyuncak da satıldığını görürsün. Dayanamaz dükkan sahipleri, en azından birkaç oyuncak alıp oraya buraya saklarlar. Esasında satılmalarını istemezler, onlar da biraz oyuncaklarla yaşamak isterler. Hiçbir şey bulamamışsak, oyuncak yani, şişme deniz şeylerinden alıp otel odamızı onlarla dolduruyoruz. Kaplumbağa deniz yatağı, koca kafalı köpek simit, mikili şişme havuz, ördek kafalı kolluk, köpek balığı bot. Çakıl taşları ve oyuncaklar, onları toplamaya doyamıyoruz. Bunlar otel odalarını bizim yapan şeyler değil mi anneciğim? Evimiz yapan. Annemi bir raftan aldığı oyuncağı evirip çevirirken seyretmeye bayılırım. Gözleri ışır, ağzı yayılır, gevşer mutluluktan. Eline ilk aldığı oyuncağı bırakıp aynısından bir tane daha alır. Bir tane, bir tane daha. Bakar da bakar yüzlerine. Çünkü yalnızca bir tanesi bizim almamız içindir, bizi bekleyendir. Bak oyuncak yüzlerine bebeğim. Çinlilerin on binlerce, yüz binlerce imal ettiği oyuncaklardan bile olsalar, fena halde seri imalat dahi olsalar, her birinin yüzü diğerinden farklıdır. Birinin ağzı daha kapalı, birinin bir gözü aşağı kayık, birinin saçları yana yatık. Aslında her oyuncak fark edebilen gözleri nasıl da eşsiz, benzersiz, nasıl da bir tanedir. Benim bir tanem sensin anneciğim, eşsiz, benzersizsin. Büyük şehirlerde kalırken eskiden çok daha fazla oyuncak alıyorduk. Elimiz kolumuz oyuncak paketleriyle dolu dönüyorduk her gün otelimize. Sonunda bir oyuncakçı dükkanına gizlice girmiş de orada yaşar gibi oluyorduk. Temizlikçiler şaşıp şaşıp kalıyorlardı odamız habire doldukça. Ama çakıl taşları gibi bırakıp gitmemiz gerekiyordu ansızın hepsini. Annem bir tehlike hissedince, bir tehdit, izimizi bulabileceklerini hissedince artık eskimiş yerde hepsini terk edip gidiyorduk. Ben alıştım hem her şeyi geride otel odalarında bırakmaya. Biz hep böyle hafif çantalarımızı aldığımız gibi aniden gitmeliyiz, gidebilmeliyiz. Bagajsız yolcu, her zaman bagajsız yolcu biziz. Kaçması gereken yolcu, izini kaybettirmesi. Ama küçükken 5-6 yaşlarındayken Londra'dan kocaman bir Bambi aldık bana. Nasıl kocaman, benim kadar. Üstüne çıkıyorum bazen, yastık gibi üstüne tüniyorum, boynuna sarılıp uyuyorum. Nasıl yumuşak ve güzel, nasıl Bambi, Bambi. Yürüyüşe çıkarken onu da götürmek istiyorum, kucağıma almak istiyorum. Bu Bambi senden büyük Bambim diyor annem. Odamızda kalsın da dönünce karşılasın seni. Bambi de sıkıldı diyorum, o da yürüyecek. Küçüğüm daha, tutturuyorum, şımarıyorum. Şımarık olma bebeğim diyor annem, ne olur yorma beni, bak yorgun annen. Annem yorgun hep. Onu daha fazla yormamalıyım. Kaçamaz sonra. Beni kaçıramaz. Yakalanırız onlara. Londra'daki otel odamızı oyuncaklarla dolu bırakıyoruz işte. Tıka basa. Silme. Bir tanesini alabilirsin bebeğim diyor annem. Ben Bambi'yi seçiyorum kardeşimi. Çok kocaman bir oyuncak bu diyor annem. Onu alma da taşıyabileceğin bir oyuncak al istersen. Ah diyorum. Çok kez, birçok kez bunu diyorum. Bak bunu al, bu ne tatlı diyor annem. 7 cücelerden 5 ful. Bak önlüğüne adını da yazmışlar. Çok güzel ifadesi, nasıl bakıyor insana alttan alttan. Aynı senin gibi utangaç o da. Bambi de inat ediyorum. Bambi de Bambi. Peki diyor annem sonunda. Yordum onu. Zaten yorgun. Üstelik bir an önce gitmeliyiz oradan. Çok küçüğüm o zaman. İçinde bulunduğumuz durumu anlayamıyorum. İçinde bulunduğumuz durumu anlamalısın bebeğim, yoksa alırlar seni benden. Hayatta kalamaz anne. Havaalanında bir tuvaletin önüne gidiyoruz. Gir çişini yap uçağa binmeden diyor annem. Ben seni burada bekliyorum. Gel kokumu sil. Kendin sil diyor, kendin sil iyice. Büyüdün artık sen. Bambi'yi de tuvalette bırak. Ellerini de yıkayıp gel buraya. Kalkmak üzere uçağımız. Hayır, anne hayır. Anne hayır, hayır, hayır. Bu Bambi benim oğlan kardeşim. O da gelsin bizimle İstanbul'a. Gelsin o da. Gelsin. Gelsin. Bambi kucağımda kendimi yere atıp ağlamaya başlıyorum. Tepiniyorum. Ter ter tepiniyorum. Annem iki elimi sıkıca yakalıyor yere oturup. Bak gözlerime diyor. Bak çabuk gözlerime. Korku içinde gözlerine bakıyorum. Şimdi seni terbiye etmem için şu gözlerimden birini çıkarıp atmamı ister misin? Arka cebinden bir şey çıkarıyor, açıyor o şeyi. Çok keskin, çok keskin bir ucu varmış. Açınca ortaya çıkıyor. Kesip çıkarırım şimdi gözümü. Eğer beni dinlemeyeceksen, beni dinlemeyi öğrenmeyeceksen, öğrenemeyeceksen gözümü oyduğumda gelir aklın başına. Akan kanları görünce. Akan kanları hatırlıyor musun? Hayır, hayır. Akan kanları hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Akmadı hiç kan. Kan nasıl akar bilmiyorum. Anne çıkarma gözünü. Gözünü çıkarma anneciğim. Anneciğim ne olur oyma gözünü. Benim yüzümden gözsüz kalma. Çirkin olma anneciğim. Çirkin ve sakat kalma. Klozetin kapağını kapatıp ağlaya ağlaya Bambi'yi üstüne oturtuyorum. Boynuna sarılıp öpüyorum. Hoşça kal Bambi. Oğlan kardeşim benim. Elim annemin elinde biniş kapımıza doğru koşarken altıma kaçırıyorum. Öyle çok ağladım ki altıma kaçırdım işte. Uçakta annem altımı siliyor, kuruluyor, temiz bir don giydiriyor. Islak donumla eteğimi uçak tuvaletinin çöpüne tıkıştırıyor. Bak o kadar çok oyuncağım vardı ki benim. Özel olarak yapılmış bir oyuncak odam vardı, giysi odam vardı. Şimdi yok hiçbiri. Bunun hiçbir önemi de yok bebeğim. O kadar mutsuzdu ki annen. Öyle kötü şeyler yaşattılar ki hiçbirini aramıyorum, hatırlamıyorum, hatırlamak da istemiyorum. Oysa sen her şeyini güzellikle hatırlayacaksın. Yalnızca yanına alamayacaksın o kadar. Annen kötü hiçbir şey yaşatmayacak sana, söz veriyorum. Anneciğim, anneciğim. Annemin boynuna gömüp yüzümü, kokusunu içime çeke çeke ağlamaya başlıyorum. Yalnızca her şeyi her zaman geride bırakıp kaçmaya alışmalısın. Yoksa güçsüz düşeriz, aşağı çekiliriz. Onlar da yakalar, avlarlar bizi. Anlıyor musun beni bebeğim? Dinliyor musun iyice? Alıştım anneciğim, alıştım sonra ben her şeyi geride bırakmaya, hatırlamamaya da alıştım. Ama o zaman çok küçüktüm ve çok ağlamıştım Bambi için. Her çocuk bir oyuncakta kendini bulur. Kardeşini bulur, en sevdiği kardeşini. Sonra da kaybeder, ormanda kardeşsiz kalır. Tek başına kalmaz ama annesiyle kalır. Mühim olan da budur zaten. Annesiz kalmaz şanslı çocuklar. Hep anneleriyle kalırlar. Sırf anneleriyle. Pis Kaplıca Oteli. Neden o oteldeyiz hiç bilmiyorum. Daha o kadar parasız kalmadık ki. Sonraları bile, çok sonraları, paramızın iyice azaldığını annem ne kadar hissettirmemeye çalışsa da fark edeceğim zamanlarda dahi hiç böyle kötü bir otelde kalmayacağız. Böylesine bizi rahatsız eden, içimizi bulandıran bir otelde yani. Kötüden de kötü, bunaltıcı, pis, bulaşıcı. Sonraları, mecburen daha fenalarında kalacağız. Ama daha fenaları bile bu kadar yapışkan kirli değildi işte. Bu otel başka pis, başka kötü. Deniz kenarında değil, denize yakın bile değil. Bu içerilerde bir yerde bir kaplıca oteli. Havuzunda yüzemiyorum bile. Yüzüyorum da çok küçük havuzu. 6-7 kulaçta kat ediyorum. Dönüp yeniden, yeniden. Habire dönüş çalışmış oluyorum. Bu da iyi diyor annem. Dönüşlerin iyice hızlandı çalışa çalışa bu berbat küçük havuzda. Ben dönüşleri bir türlü beceremezdim. Aslında taksiden indiğimiz kaplıca otelinin girişindeki kırık ve çirkin heykeli gördüğümüz andan itibaren o otelden nefret ediyor annem, tiksiniyor. İnsan tamir ettirmez mi otelinin girişine koyduğu heykeli diyor nefretle. Hem berbat bir heykel hem de kırık, ikisi birden. Tam girişte nasıl olabilir ki? Annem korku içinde karar verdi ortalarda bir yerdeki bu hiç özelliksiz şehrin kaplıca oteline gelmemizi. Burada bizi bulamazlar bebeğim, izimizi süremezler. Burası akıllarına dünyada gelmez. Habire bu lafları söylüyor odamızdaki havluları, eşyaları toplarken. Tuvalet fırçasını bile çağırttığı oğlana veriyor. Bunları alın isterseniz, biz bugün yenilerini alıp koyacağız. Sivilceli çocuk annemin kapının önüne yığdığı otel eşyalarına hiçbir anlam veremiyor. Sesini çıkarmıyor ama, ne desin ki? Annem yeni havlular, bornozlar, örtüler, perdeler alıyor hemen o gün. O özelliksiz küçük şehrin orta yerindeki dükkanları alt üst ediyor. Buluyor ama istediklerini. Annem her yerde istediklerini bulur. Yeni bir tuvalet fırçası bile alıyor. En azından bizi idare ederler bebeğim. Ruhumuzu kirletmezler. Döner dönmez aldığımız havluları, örtüleri, pikeleri, çarşafları otelin çamaşırhanesine yolluyor. Kuru temizlemeye değil. Kuru temizlemeyle hiçbir şey gerçekten temizlenmiyor. Yalnızca üstüne pis havalar üfleniyor. Bu da çok büyük bir sorun bizim için. Kaldığımız otelin yakınlarında bir yıkama evi yoksa annem otelin çamaşırhanesini kullanabilmemiz için ısrarcı oluyor. Onlar kuru temizleme servisini kullanmamızı istiyorlar. Oysa annem kuru temizlemede hiçbir şeyin gerçek anlamda temizlenmediğini biliyor. Onlara da öğretmesi gerekiyor. O pis havaları kendi giysilerinin üstüne üflesinler. Annem için hayat çok zor, çok yorucu. O kadar üzülüyorum ki annem için. Neler nelerle uğraşması gerekiyor ve neleri neleri öğretmesi habire. Ama kaplıca oteli çok pis, çok yapışkan ve annem banyoyu çarşıdan aldığımız süngerler ve temizlik malzemeleriyle kendi temizliyor. Uzun uzun, elleri açılıncaya dek. Köşe bucak. Bunun onun için ne kadar yorucu olduğunu biliyorum. Çünkü annem istemediği şeyleri yaparken hareketleri çok küçük parçalara ayırıyor ve her parça daha yapmadan bunaltıyor annemi. İçine içine batıyor. Çok canı yanıyor istemediği şeyleri yaparken. Sen otur kitabını oku Bambim. Bu çileye tek başıma katlanmalıyım. Annemin bu çileye tek başına katlandığını bilmek beni öyle üzüyor ki. Gözlerim yaş içinde olduğu için satırları göremiyorum ama kitabım elimde. Annemin yeni aldığımız mor keten bir örtüyü serdiği koltuğun üstünde okurmuş gibi yapıyorum. Çıt çıkarmadan. Çünkü annem her hareketi onlarca, yüzlerce parçaya bölüyor. Kafasında tekrar tekrar bölüyor. Her bir parça bir kırağa dönüşüyor, bir kesiye. Annemin canı acıyor. O pis kaplıca otelinin banyosunu, lavabosunu, klozetini, fayanslarını, yer karolarını, aynasını temizlerken sinirinden, üzüntüsünden ince ince ağlıyor. Ben de ağlıyorum. Bu otel bize çok kötü geldi anneciğim. Gidebilir miyiz? Hayır bebeğim, burada bizi bulamazlar. Eski yerden güç kaçtık inan ki. Peşimizde, tam ensemizdeler. Hırslarını ve kızgınlıklarını hissediyorum. Sabret birazcık, üzme Bambim anneni. Sonunda odayı bizim yaptık. Yeni aldığımız pikeleri, çarşafları, yastık kılıflarını, perdeleri, havluları, bornozları çamaşırhanede yıkayıp ütüleyip getirdiler. Annem üstlerine lavanta kolonyası serpti iyice. Tamamen temizlemiş oldu her şeyi. Kaplıcalarının bile pis olduğunu düşünmeden edemiyor annem. O sıcak sular bile pis olabilirmiş. Yer altından gelen sular. O pis kaplıca otelinde korka korka kalıyoruz. Çok üzülerek. Dokunduğumuz her şey canımızı sıkıyor. Annem kendi çatal bıçaklarımızı, tabaklarımızı da aldı. Otelin yemek salonuna onlarla iniyoruz. Havuzu senden başka kimseler kullanmıyor. Bugün zorla suyunu değiştirttim. Koridorlarda, asansörde, yemek salonunda hep tetikteyiz. Hiçbir şeye dokunmayalım diye. Korku ve tiksinti içindeyiz. Öyle zorlanıyoruz ki orada kalırken. Üstelik civarda hemen hiçbir şey yok. Yürüyüş yapabileceğimiz, o pis kaplıca otelinden kaçıp sığınabileceğimiz hiçbir yer. Bahçe var yalnızca. Otelin güllerle, isimlerini bilmediğim çeşit çeşit bitkilerle, çiçeklerle dolu bahçesi var. Annem çiçeklerin, ağaçların, balıkların, herhangi bir şeyin işte adını sorsam çok sıkılıyor. Yok kafamda hiçbir iyi aile çocuğu bilgisi. Sana yeni bir ansiklopedi alayım da öğren istersen. Ben o zamanlarımdan hemen hiçbir şey hatırlamıyorum inan. Unutmak istedim, unuttum hepsini. Odamızda değilsek toprağın üstüne havlular serip bahçede oturuyoruz. Hem bizden başka kimse de olmuyor otelin bahçesinde. Bahçenin bir ucundaki deponun kapısının açık bırakıldığını fark ediyor o gün annem. Oturmuş kitabımızı okurken o gri metal kapının aralık olduğunu görüyor. Gidip bir depolarına bakayım. Niye ki anneciğim? Ama açık bırakılmış bir kapı da bir leke, bir kırık, bir kusur annem için. Gidip kapamazsa kapıyı, oturup kitabını okuyamaz orada, biliyorum. Annem depodan elinde bir baltayla çıkıyor. Kedi adımlarıyla otelin girişine doğru yürüyor. Kapıdan birileri çıkıyorlar. Annem baltayı arkasına sakladı. Gülümser taklidi yapıyor çıkanlara. Arabalarına binip gittiler. Annem baltayla heykeli parçalamaya başlıyor büyük bir kinle. Bizi bu kadar üzmüş, içimizi pisliğiyle, çirkinliğiyle, kusurluluğuyla daraltmış otele duyduğu bunca günün öfkesiyle, hıncıyla. O kusurlu, o kırık ve çirkin heykel paramparça yerde şimdi. Annem güzel güzel gülümsüyor hakiki gülümsemesiyle. Yolda bir taksi durdu. Annem baltayı yere fırlatıp bana doğru koşuyor. Taksiden inenler arkasından şaşkın şaşkın bakıyorlar. Çabuk odaya diyor annem. Sırt çantalarımız küçücük zaten. Hemen hazır oluruz biz anneciğim. Odadan çıkarken telefon çalmaya başlıyor. Merdivenden inelim diyor annem. Merdivenlerden inerken bizim katta asansörden çıkanların bağırtılarını duyuyoruz. Göstereceğim o manyak orospuya gününü. Heykelimi mi ulan? Uğrum ulan o benim. Annem sıkıca tutuyor elimden. Duyma bunları bebeğim. Kapa bir güzel kulaklarını. Biz tam kapıdan çıkarken süslü ve kabarık saçlı bir kadınla bıyıklı, gözlüklü, plastik maske suratlı bir adam taksiden iniyorlar. Hemen içine atlıyoruz. Çabuk otobüs garına diyor annem. 15 dakika sonra otobüsümüz kalkıyor. Hakikaten 15 dakika sonra kalkan bir otobüse yetişiyoruz. İğrençti o heykel diyor annem. Üstelik kırıktı. Kimse bizi yakalayamayacak bebeğim. Bambi'nin o aptal annesi gibi değil senin annen. Faka basmayacak. takma ruhlar. O küçük sahil kasabasındaki otele sonbaharın başlarında geliyoruz. Denizi dalgalı ve birden derinleşiveriyor. O yüzden kalabalıkları çekemiyormuş bir türlü bu güzel sahil kasabası. Üstelik okullar açıldı. Deniz kenarları boşalır artık. İyice bize kalır diyor annem. Tamamen bizim olur sahiller. Onlara katlanmak zorunda kalmayız. Gürültülerine ve görüntülerine. O çirkin ve insanın üstüne üstüne gelen görüntülerine. Sonra annem birden suyun altında kalıyor. Üzüntüsü, sıkıntısı onu altına alıyor. Yukarı çıkmak istese de çıkamıyor. Ağır yürek günleri, biliyorum. Bir asfalt taşı bağlanmış gibi içime, yukarılara çıkıp nefes dahi alamıyorum. Odamızın perdeleri sürekli kapalı. Annem hemen hiç yataktan çıkmıyor, devamlı ağlamaklı. Bu yüzden de çok az konuşuyor, üzmek istemiyormuş beni. Yüreğim beni en aşağılara çekiyor bebeğim, sabret ki geçsin. Beni görmezden gel bu zamanlarımda, sabret ve affet anneni. Havuzda yüzüyorum her gün 2-2,5 saat. Denizde yüzüyorum. Sahilde çakıl taşı toplayıp odamıza getiriyorum. Anneme gösteriyorum en güzellerini isterse. Otelin bahçesinde kitap okuyorum. Defterimi dolduruyorum. Yemek salonundan yemek seçip getiriyorum. Hemen hemen hiçbir şey yemiyor annem. Çok çirkin plastik bir tepside getiriyorum odamıza yemekleri. Tepsinin tahta taklidi desenini bile fark etmiyor. Görmüyor gözü hiçbir şeyi. Benim programı sürdürmemi istiyor ama her şeyi vakitlice yapmamı, ne zaman girdiğimi ve çıktığımın odamıza farkında mı tam bilemiyorum. Zamanla ilişkisi kopup gidiyor o vakitlerde. Saatleri, dakikaları parçalara ayırıyor, çok küçük, çok acıtıcı bölmelere. Vakit geçmek nedir bilmiyor annem için, duyuyorum içimde. Sabredip bekliyoruz ikimiz de. O yüreğinin hafiflemesini ve gündelik yaşantımıza dönebilmeyi bekliyor. Ben annemi bekliyorum. Ağır yürek günlerinden çıkıp gelmesini. Havuzdan dönerken rastlıyorum o kadına. Sen ne güzel bir kızsın öyle diyor gözlerini gözlerime dikerek. İnsan yüzüne bakmaya doyamıyor. Tatlı tatlı gülümsüyorum. Ne yapabilirim ki bir an önce elinden kurtulabilmek için? Ama kurtulamıyorum. Hep peşimde. Habire ona rastlıyorum. Kahvaltımı ederken gelip karşıma oturuveriyor. Sen yalnız mısın burada güzel kızım? Annem neyim diyorum yüreğim ağzımda. Annem çok korkar yabancılarla konuşmamdan. Ama annem yukarıda odamızda yatıyor habire. Ve o kadın yılan dilli burjuva kadınlarına benzemiyor. Ne bileyim, daha dağınık, yoksul kılık kıyafeti. Üstelik komik ve saçma biri. Ondan kaçmaya utanıyorum. Ufak tefek bir kadın. Kıvır kıvır kahverengi saçlarının arasında beyazlar var. Bir de çok parlak ve ıslak köpek gözlerine benzeyen gözleri. Sen Türk müsün? Annen Türk mü? Konuşkan, canlı bir kadın, o parlak köpek gözlerini suratıma dikerek habire sorular soruyor. Çoğu zaman cevap vermiyorum. Cevap vermezsem gücenmiyor ama. Hemen sorulacak başka bir soru buluyor ya da konuşacak başka bir konu. Zihni neşeli bir köpek gibi oradan oraya atlıyor. Öyle çok, öyle aralıksız konuşuyor ki. Saçma sapan da olsa konuştuğu şeyler içime öyle iyi geliyor ki. Yukarıda annem o karanlık odada ağzını bile açamaz halde yatıyor. Bazen kitap okur gibi yapıyor ama kitap okuyacak halde bile değil. O vakitlerin altında eziliyor annem. Yalnızca soluk alıp verebiliyor. Konuşkan kadın ise havadan, sudan, televizyonda gördüklerinden, otelde ve etrafta olan bitenden konuşuyor. İçim hafifliyor, rahatlıyor. Sorularıyla beni rahatsız etse de, korkutsa da meraklılığıyla sürekli annemi düşünmenin, onun için üzülmenin ağırlığından, kahrediciliğinden beni kurtarıyor. İyi geliyor işte o kadın bana. Tüm o yapayalnız, çaresiz, çıkışsız günlerimde çok iyi geliyor. Korkutmakla birlikte içimi iyi ediyor. Anneciğim ne olur kızma bana. Hiç olmazsa iyi ve samimi biri o. Basit ve saçma. Tam ihtiyacım olduğu gibi. Anla beni anneciğim, ne olur anla. Evet, Türküz tabii. Annemleyim. O odamızda yatıyor. Çok kötü grip oldu. Bazen yurt dışında yaşıyoruz. Okulumdan izin aldım. Biraz geç başlayacağım. Babam ben küçükken ölmüş. Hayır, özlemiyorum. Bunlar dışında hemen hiçbir şey söylemiyorum o kadına. Zaten bunların da yarısından fazlası gerçek değil ki. Bir gün kasabanın çarşısına gitmemizi öneriyor konuşkan kadın. Çok matrak dükkanlar varmış, öyle diyor. Önce hayır diyorum. Sonra tekrar tekrar söylüyor. O gitmiş yine, çok iyi vakit geçirmiş. Habire otelde hapis gibiymişim. Hapis miymişim, neymişim? Annen çok güzel olduğun için mi böyle hapishanede gibi yaşatıyor seni? Sanki kısacık bir iple ona, odanıza bağlısın. Niye gelemiyorsun benimle çarşıya yani? Habire ısrar ediyor, habire. Peki gidelim bugün. Tabii ki hapishanede falan değilim. Annem iyileşemedi hala. Yalnızca onu merak ediyorum. Çarşıda dükkanları dolaşıyoruz uzun uzun. Bir sürü kıyafet denetiyor bana. Hepsi de saçma sapan şeyler. Ama giyip çıkardıkça giysileri o kadın ve tezgahtar kızlar o kadar bağırıp çağırıp şamata yapıyorlar ki dayanamıyorum, deniyorum hepsini. Aman Allah'ım diye ellerini çırpıyor kadın. Ben ömrümde senin kadar güzel bir kız görmedim. En sonunda zorla fırfırlı mini bir etekle kırmızı üstüne beyaz puantiyeleri, yakasında dantelleri olan kısa kollu bir bluz alıyor bana. Altına da beyaz topuklu ayakkabılar. Ömrümde ilk kez topuklu ayakkabılar giyiyorum. Mini masum kıyafeti gibi oldu diyorum. Aldırış bile etmiyor. Fıstık oldum, fıstık, fıstık. Nasıl yani? Ne demek fıstık oldun? Otele döndüğümüzde güç bela ondan ayrılıp havuzun soyunma kabinlerinde üstümü değiştirmek istiyorum ama peşimden geliyor. Aa, utandın mı sana aldıklarımdan? Göstermeyecek misin annene, yoksa kızar mı? Yok canım, neden kızsın ki? Artık yoruldum ve sıkıldım da ondan. Koşarak odamıza kaçıyorum. Annem fark etmez bile üstümdekileri. Hemen değiştiririm banyoda. İçeri girdiğimde annemi perdeleri sonuna dek açılmış odada bir aşağı bir yukarı turlarken buluyorum. Neredeydin diye haykırıyor. Ölüyordum merakımdan. Nasıl yaparsın bunu bana? Anneciğim bir şey olmadı ki, iyiyim işte. Sen çok kötü olduğun için oyalanayım diye. Ne yapıyorsun oyalanasın diye? Ne? Ne? Bu korkunç kılık kıyafet ne üstündeki? Kim böyle çocuk fahişeler gibi giydirdi seni? Kimleydin? Nerelerde? Nelerle? Çabuk söyle. Annem bir yandan çığlık çığlığa bağırıyor, bir yandan yumruk yaptığı elleriyle kafasını yumrukluyor. Biliyorum, bana vurmamak için kendini dövüyor. Anneciğim, anneciğim yapma. Vurma kafanı anneciğim. Bir kadın vardı işte, var yani. Çok tutturdu, birlikte çarşıya gittik. Bir daha görmem yüzünü, konuşmam onunla. Anneciğim vurma kafana, vurma, vurma. Koşarak annemin yumruklarına yapışıyorum. Annem elimden kurtulup kafasını duvara vurmaya başlıyor. Alnından kanlar boşalıyor. Banyodan bir havlu kapıp koşuyorum. Korkmalısın onlardan, yanına yaklaştırmamalısın. Takma ruhlar onlar. Önce iyi ve sıcak görünüp sonra kuyunu kazarlar. Sırlarımızı ele geçirirler, bizi ele geçirirler. Bizim kim olduğumuzu dünyaya ilan ederler. Kimiz ki biz? Bilmiyorum ben kim olduğumuzu. Çabuk çıkar üstünden o fahişe kılığını, çabuk. Nasıl iğrenç şeyler giydirmiş sana. Takma ruhlardan o, görmüyor musun? Çıkar çabuk şunları. Annem üstüme atılıp bluzu parçalıyor. Ağlamaya başlıyorum. Ben ne yaptım ki? Çok yalnızdım, dayanamadım işte. O kadar yalnızdım ki dayanamadım anneciğim. Yoksa takma ruhlarla görüşüp seni üzmek, kızdırmak istemezdim. Affet beni anneciğim, konuşmayacağım bir daha hiç takma ruhlarla. Onların tuzaklarına düşmeyeceğim. Affet beni anneciğim, affet. Annemle birbirimize sarılıyoruz sıkıca. Ağlaya ağlaya uyuyakalıyoruz. Sabaha karşı uyanıp gideceğiz o yerden. Takma ruhların yanımıza yanaşamayacağı bir yere gideceğiz. Yeni ve tertemiz bir yere gideceğiz annemle. Deli Rahibe. Piazza ile Michelangelo'dayız annemle. Floransa'yı seyrediyoruz. Annem İtalya'yı hiç sevmiyor ama görmem lazımmış. Bir görüp bakman lazım İtalya'ya bambim. Sonra annem İtalya'yı göstermedi bana diyemezsin. Demem anneciğim, her yeri gösterdin sen bana, görülmesi gereken tüm yerleri. Roma bir nebze daha iyidir gerçi ama Floransa'ya ayılıp bayılır herkes. İşte sana kuşun bakışıyla Floransa. Annem öyle neşeli, öyle canlı ki bugün biraz korkuyorum da. Neden bilmiyorum. Belki alışık olmadığım için böyle olmasına. Belki de kaydıraktan iner gibi çok çabuk kayar diye o vakitlere. Kayarken kendini tutamaz diye. Ben seni tutarım anneciğim. Siyah gömleğinin üstüne saldığın kuzguni saçların, yaşama sevinciyle parlayan kara gözlerinle öyle güzelsin ki. Dünyanın en güzel annesisin. Bak aşağılar ne güzel, ne yeşil bebeğim. Kıvrılarak inen yolun kenarından yeşilliklerin içine dalıyoruz. Öyle yeşil, öyle bol bir yeşil ki her yer. Yeşilliklerin içinde yüzer gibiyiz. Aşağılara doğru koşmaya başlıyoruz. Ben önden koşuyorum, annem biraz nefes nefese. Çok sigara içiyor annem. Mecbur olduğu için, başka çaresi olmadığı için sigara içiyor. Nefesini çalıyor sigaralar annemin. Annemin nefesini çaldıkları için sigaralardan nefret ediyorum. Ama toprağın üstünde, yeşilliklerin arasında aşağı doğru koşarken mutluyuz. Çok mutluyuz işte. Birden irkiliyorum. Tuhaf sesler çıkararak, hiçbir insanın, hiçbir hayvanın çıkarmayacağı kesik çığlıklar atarak döne döne tırmanan yoldan yukarı çıkıyor birisi. Önce çığlıklarından yüreğim ağzıma geldi. Toprağın asfaltla birleştiği noktada onu görüyorum. Ufak tefek, 40 yaşlarında bir kadın. Çok şaşırdığımı, korktuğumu, daha doğrusu görüyor gözlerimde. Okuyor yüzümde. Dehşetimi, korkumu görmesiyle birlikte korkunç bir yüz yapıyor. Dilini sonuna kadar çıkarıp gözlerini açarak. Dilini ileri geri oynatıyor, gözlerini döndürüyor, çığlıklarını upuzun bir haykırışa çevirdi. Hiçbir insandan çıkmayacak bir sesle haykırıyor, dona kalıyorum korkudan. Korkum onu daha da delirtiyor. Gözlerini çeviriyor, dilini sokup sokup çıkartıyor, çığlığı kesilmiyor, kesilmiyor. Çok korkuyorum, çok, çok korkuyorum. Annem arkamdan yetişiyor. Asfalta çıkıyor anında yeşilliklerin arasından. Stop it, stop it bitch. Why are you doing this? Why are you scaring my daughter, bitch? Annem boğazı yırtılırcasına bağırmaya başlıyor. You fucking crazy bitch. How can you scare a child? A baby. How dare you scare my baby? Kadının çığlıkları durmuyor. Bir an durur gibi oldu. Annem karşısına fırlayınca dilini de içine çekti ama gözleri fırıl fırıl yerinde dönmeye ve çığlık atmaya devam ediyor. Durmuyor. Zembereğinden boşalmış bir saat gibi ötüyor, ötüyor. Annem bana dönüp çabuk yukarı diye bağırıyor. Koşarak hemen yukarı. Anneciğim, anneciğim. Bir kez daha söyletme diyor annem. Korku içinde yeşilliklerden yukarı doğru koşmaya başlıyorum. Daha az önce, biraz önce annemle aşağı doğru koşarken ne kadar mutluyduk. Nereden çıktı o kadın? Niye korkuttu beni? Neden bağırıyordu öyle? Ben ona bir şey yapmadım ki. Onu tanımıyorum bile. Ben küçük bir çocuk değilim artık ama büyük de değilim, çocuğum hala. Bana niye bunu yaptı? Ne yaptım ki ben ona? O kadar korkarak baktım diye mi? Neden bu kadar üzdü, korkuttu ki beni? Boğulurcasına ağlayarak yeşilliklerin arasından en tepeye, asfalttan ayrılıp da toprağa atladığımız yere varıyorum. Çıktım işte asfalt yola. Annemi bekliyorum. Annemi bekliyorum. Anneciğim, o deli kadın bir şey yaparsa sana. Anneciğim, iyi misin? İyi misin anneciğim? Çok endişeleniyorum. Annem yeşilliklerin arasından değil de döne döne tırmanan asfalttan geliyor işte. Geliyor annem. Anneme bir şey olmadı. O deli kadın hiçbir şey yapamadı anneme. Yanıma vardığında beni sıkıca kucaklıyor. Korkudan hala tir tir titriyorum. Şakaklarıma gözyaşlarımla yapışmış saçlarımı iterken elinden kir bulaşıyor yüzüme. Pas rengine bulanmış annemin elleri. Yapış yapış olmuşlar. Habire ellerini blücinine siliyor. İyi ki falçetem yanımdaydı diyor. Allah'tan falçetem çantamdaydı. Manyak pislik, iğrenç deli karı. Ağlamamı durduramadığım için kesik kesik, falçata ne demek anneciğim diyorum. Falçete. Falçata derler bir de lümpenler, ses uyumuna uydurup. Falcetto aslı, İtalyancadan geliyor, iyi mi? Bak işte annem bilir böyle zırvalıkları. Anneciğim, anneciğim. Burnumu annemin boynuna gömüyorum. Annem olanı biteni unutayım diye bu saçma konuşmaları yapıyor, biliyorum ama duramıyorum. Ağlamamı, korkmamı, şaşkınlığımı, dehşetimi ve neden bu haksızlığa uğradığım hissini durduramıyorum. Durduramıyorum. Özür dilerim anneciğim. Çok korktum. Sana bir şey yapacak diye de çok çok korktum. O deli rahibe mi diyor annem? O pislik mi bir şey yapacaktı bana? O manyak pislik mi? Rahibe değildi ki diyorum iç çeke çeke. Rahibe kıyafetinde değildi ki. Üniformayla dolaşmıyor artık hepsi. Ailem beni o korkunç rahibeler okuluna gönderdi. Onları 5 kilometreden tanırım. Ayakkabılarını görmedin mi? Rahibe ayakkabıları. Nasıl olur ki rahibe ayakkabıları? Hadi otelimize dönelim bir an önce bebeğim. Unut hem o iğrenç deliği. Öyle olurlar işte. Bağcıklı, topuksuz, küt burunlu ve taze boyanmış siyah. Binlerce ayakkabının içinden tanırım ben onların ayakkabılarını. Uzaklardan koklarım. Otele dönünce annem gömleğini ve blücinini uzun uzun yıkıyor. Sonra onları bir torbaya tıkıştırıyor. Çantasını da boşaltıp aynı torbaya attı. Falçetesini de herhalde. Nasıl bir şeyse artık göstermiyor bana. Gir bir duş al bambim. Sonra da beyninin sil düğmesine bas. Seni nasıl korkuttu aklıma geldikçe ağzını burnunu tekmeleyerek dağıtmak istiyorum o deli karının hala. Girip uzun uzun yıkanıyorum. Ağlamam, şaşkınlığım, korkum geçmek bilmiyor. Niye yaptı ki diye sorup kendi kendime kahroluyorum. Durduramıyorum bu soruyu. Kafamdan atamıyorum. Annemin dediği gibi deliydi herhalde ama rahibe miydi? Bir rahibe bunu yapar mı? Üstünde lacivert bir hırka, bej bir gömlek ve uzun lacivert bir etek vardı. Hala gitmiyor gözümün önünden görüntüsü, yaptıkları, en çok da dili. Dilini sokup sokup çıkarışı. Çığlıklarından çok dili ve sonuna kadar açılmış habire döndürdüğü gözleri. Annem nasıl tanıyor ki rahibeleri? Ayakkabılarından nasıl anlayabilirsin ki? Üstelik annem İsa'yı çok seviyor. Bir haçı var çantasında taşıdığı, bazen boynuna takıyor. Kaç kere söyledi bana başı sıkışınca İsa'ya yalvardığını. O kadın rahibe ise peki İsa'ya adanmış değil mi? Niye korkuttu ki beni? Ama unutmalıyım onu. Annem sil düğmeme basmamı söyledi. Benim mükemmel bir sil düğmem var. Mükemmelleştirdim onu. Bastım mı hiçbir şey kalmıyor geriye. Mükemmelleştirdim mi? Peki neden bu kadar çok şey hatırlıyorum, hatırlayabiliyorum ki? Hatırlayamadıklarım da var anneciğim, hiç hatırlamadıklarım. Var inan bir sürü şey. Öyle bulutların, dumanların, perdelerin, yorganların altında. Kat kat yorganların. Sonra hemen ayrılacağız otelden. Floransa'dan da gitmemizi istiyor annem bir an önce. Deli rahibelendi orası bizim için. Kirlendi, bozuldu, mahvoldu. Annem ıslak şeylerle dolu torbayı havaalanındaki çöp kutularından birine atıyor. Uçak bulamayacağız o gece. Havaalanında sabahlayıp erkenden kalkan bir uçakla Türkiye'ye döneceğiz. Bazıları bir yere yurt diyorlar. Bizim yerimiz yurdumuz yok diyor annem. Biz otel kuşlarıyız. Otelden otele konarız Bambi. İnan böylesi çok daha güzel. Bizi yakalayıp yerle bir edemezler. Biz otellerde çok mutluyuz anneciğim ve deli rahibeler çıkmazsa karşımıza yeşilliklerin içinden koşarken aşağılara sevinç içindeyiz. Onlar niye varlar ki? Niye buluyorlar bizi? Seni ve beni neden üzüyorlar anneciğim? Biz onlara hiçbir şey yapmadık. Onlar peki niye üzüyorlar, yaralıyorlar bizi? Konuşkan kadın. Otelin bahçesinde bir ağaca sırtını dayamış kitap okuyordu. Fark etmemenin imkanı yoktu. Yapayalnız bir kız çocuğu. Neredeyse bir genç kız. 14-15'inde vardı herhalde. Üstünde garip giysiler, başında garip şapkalar, tuhaf tuhaf renklerdi. Mayosu bile çok kapalıydı. Öyle çok muhafazakar bir ailenin kızı gibi giyiniyordu. Ama ecnebi filmlerdeki eski zaman ailelerinin bizlere benzemiyordu. Yabancı gibiydi. Farklıydı her şeyiyle. Zaten yabancıdır diye düşündüm ilk gördüğümde. Hangi Türk aile o yaştaki kızını öyle sürekli yapayalnız bırakırdı ki? Üstelik güzeldi ama nasıl güzeldi? Bakarken kötü olurdum. Arkasından tahtalara vururdum. 41 kere maşallah çekerdim habire. Hani insan çok sevdiği bitkisini salonunda soldurur ya, nazarımın değmesinden korkardım. Öylesine güzeldi. Gözlerimi ayıramazdım. Herkesler de öyleydi. Başkalarının bakmasından korkardım, nazar değdirmesinden. Bir de o boynunu eğişi, yan yan yatırışı kafasını, o kıvrık ve uzun kirpiklerin altından mahcup mahcup bakışı insana, erirdin. Öyle acayip bir şeydi, kimselere benzemezdi. Ormanda kaybolmuş bir ceylan gibi. Hep o hissi uyandırdı bende. Annesi kaçmış gitmiş ya da vurmuş işte avcılar. Öyle yapayalnız kalmış ormanda. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilemiyor. Güzel ceylan, ceylan güzeli. Kucaklayıp evine götüresin gelir ya, tam da bu hissi verirdi. Annesiz kalmış bir kedi yavrusu, o kadar temiz ve güzel bir his verirdi insana. Canım benim, çok ama çok tatlıydı, çok hakikatliydi, çok terbiyeliydi, erirdin. Sonra otelin havuzunda gördüm çalışırken. Öyle derdi. Gidip havuzda çalışmam lazım derdi ikide birde. Dolap beygiri gibi bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı otelin o bomboş havuzunda habire yüzerdi, zavallım benim. Annesi zorluyordu herhalde. Hoş annesinin yüzünü görmek hiç nasip olmadı ya, habire annem annem, annem şöyle, annem böyle. Korkuyordu besbelli kadından, bir şeylerden nasıl da korkuyordu güzel ceylan, hemen anlıyordun. Anlamamanın imkanı yoktu. Bir gün yüzmesin mesela, bir gün başında tuhaf şapkalar sahilde saatlerce yürümesin, imkanı yoktu. Yoktu, vazife verilmiş gibi işte. İnsan biraz televizyon seyreder, biraz laklak eder, biraz çarşı pazar dolaşır. Neredeyse genç kızsın işte. Şöyle biraz oğlan aranırsın etrafta değil mi ama? Hayır, bir çeşit hapishanede gibiydi. Söyledim de ona, tutsak gibiydi o kız çocuğu. Resmen annesinin tutsağı gibiydi. Odamıza dönmeliyim diye tutturur, tepsilerle yemek taşır odalarına annesine. En hasta insan bile arada bir yemek salonuna iner, yüzünü gösterir. Ölüyor musun yani hastalığından be kadın değil mi ama? Böyle kısacık iplerle bağlamış sanki annesi çocuğu kendine, biraz konuşacak olsa, içini açacak, açılacak olsa, hop yukarıdan bir yerden ipi çekilir. Bizimkinde bedbeniz atar, ben döneyim artık odamıza, annem merak eder diye tutturur. İpini çekiyor işte habire çocuğun. Şöyle bir kendine gelmesine, kendini bulmasına izin vermiyor. Hepsini hissettim, duydum içimde de söyleyemedim. Hem kime söyleyeyim, kime şikayet edeyim? Pişmanım eşekler gibi şimdi tabii ki. Bu işin ucunu bırakmamalıydım. Madem kızı o kadar sevdim, o kadar acıdım, kıyametleri koparmalıydım. Bir gün artık dayanamadım. Direttim de direttim, birlikte çarşıya ineceğiz diye. Gün yüzü görsün yavrucak, iki gülsün, eğlensin, açılsın istedim. Hem o garip kıyafetler üstünde, ne bileyim, eski zaman filmlerinden fırlamış gibi dolaşmasın ortalıkta. Zaten güzel, zaten dönüp de bakmamanın, bakıp da bir daha bakmamanın imkanı yok. Bari normal bir şeyler giysin istedim üstüne. Şimdikilerin, yaşıtlarının giydiği gibi şeyler işte, değil mi ama? Tezgahtar kızlar ayılır bayılır, çocuk ne giyse yakışıyor. Öyle Allah övüp yaratmış. Ayağına beyaz topuklular filan da aldım. Manken gibi oldu resmen. O kliplerde gördüğümüz kızlar gibi oldu. Hoş onların cümlesinden de güzeldi. Kimseler eline su dökemezler çocuğun. O gür saçlarını açıp omuzlarına saldık. Yürüttük bir aşağı bir yukarı. Bizimki de mutluydu ama enik onu mutlu olmuştu. Anlamaz mıyım? Gözlerinin içi gülüyordu. Zavallı Ceylan yavrusu acınmaz mı ona? Acımamanın imkanı mı vardı? Ormanda öyle yapayalnız annesiz kalmıştı. Her halinden belliydi anlayana. Otele dönerken daha bizimkinde bedbeniz attı. Nasıl korkuyor annesinden, nasıl korkutmuş, sindirmiş, terbiye etmiş onu o hain kadın, o saniye anladım. Teselli etmeye çalışıyorum. Ben de geleyim seninle odanıza, suçu üstüme alayım, annene anlatayım diyorum, imkanı yok, dinlemiyor. Duymuyor bile söylediklerimi. Gözlerine, kulaklarına korkudan birer perde indi. İlk iş saçlarını topladı otele girerken, eteğini çekiştirmeye başladı. Korkuyor musun diyorum. Onu diyorum, bunu diyorum, kâr etmiyor. Duymuyor bile sesimi, yüzümü bile görmüyor. Önce bir havuza doğru koştu. Peşinden seyirtince de fırladı yukarı, doğru odalarına. Annesine, bu nasıl bir korkuysa? Tutsak etmiş işte çocuğu kendini o hain kadın. Tabii sonra gazetelerde kadının resmini görünce her şeyi anladım. Eşek kafa, eşek kafa deyip durdum kendime günlerce. Niye alıp kaçırmadım ki o güzelim çocuğu? Niye annesinin elinden kurtarmadım ki? En azından büyük bir rezalet çıkartabilirdim. Kıyametleri koparıp oteli birbirine katabilirdim. Belki kurtarırdım yaralı Ceylan'ı kadının elinden. Belki de kurtaramazdım. Ne bileyim, değil mi ama? Hoş ertesi sabah mutlaka bir şeyler yapacaktım. Kararlıydım. Gece uyumadan evvel karar almıştım. Telefonda evdekilere de anlattım uzun uzun. Onlar da hak verdiler. Bildiğin gibi yap dediler. Hoş sıkardı başka türlü bir şey söylemeleri. Kafama koydum mu Roma'yı da yakarım. Herkesler de bilirler. Sabah erkenden başladım bizimkini fener gibi aramaya. Sahilin en ucuna kadar gittim, yok. Kahvaltıda hiç yok, havuzda yok, bahçede yok, yok Allah yok. Öyle deli danalar gibi dört dönüp arıyorum. Bazen saklanırdı da benden, rastlamak benimle vakit geçirmek istemezdi biliyorum. Ama sonunda bir yerde kıstırırdım işte, konuşmaya başlayınca da dayanamazdı. Boynunu öyle güzelim bebek sesiyle tatlı tatlı. Bazen cevap vermezdi, duymamış hiç gibi yapardı. Bazı sorularım ona fazla gelir. Ne bileyim, münasebetsiz gelir. Rahatsız olur, çekinir. Eşek değilim ya, anlardım. Üstelemezdim. Varsın cevap vermesin. Polis değilim ya ben de. İster cevaplar, ister cevaplamaz. Keyfi bilir. Sonunda dank etti işte. Yoksa kaçırmış olmasın yavruyu dedim kendi kendime. Soluğu resepsiyonda aldım. Haklıymışım tabii ki. Karga bokunu yemeden çekip gitmişler. Soyadlarını öğrenmek istedim, adreslerini, Türk müymüşler hakikaten, kimlerdenmişler, neciymişler, hepsini öğrenmek istedim tek tek. Resepsiyondaki oğlan da huysuzun teki çıktı, müşteri bilgilerini paylaşamazlarmış, kıçımın kenarı. Sonra katlarına çıkıp temizlikçileri yakaladım. Masaların, komodinlerin üstünde, balkondaki iskemlelerin yığın yığın çakıl taşı bırakmışlar geride. Yavru Ceylan topluyordu ya habire. Bir sürü kıyafet de bırakmışlar ama nasıl kıyafetler? Yepyeni bir çift beyaz pabuç, fırfırlı bir etek, yırtık puantiyeli bir bluz. Benim yavru Ceylan'a aldıklarımı bırakmışlar işte, hemen anladım. Bu işte bir iş var ya oldum, olmuştum zaten. Çoktan şüphelenmiştim ama kadın malum, kaçın kurası. Benim kıza sahip çıkacağımı anlamasıyla birlikte pırr, kaptığı gibi kaçırdı yavruyu. Oysa benim kızım olmasını ne kadar isterdim, benimle kalmasını. Hem ona nasıl bakardım prensesler gibi, normal normal bakardım, normal yapardım işte. Herkesler gibi giyinir, oturur, laklağını yapar, süslenir, püslenir, gezer dolaşırdı. Peşinde de bir oğlan ordusu. Onlarla baş etmeyi de bilirdim. Zamanı gelince hayırlı bir kısmetle baş göz etmeyi de. Kısmet değilmiş. Kaderinde hain annesiyle onları yaşamak varmış. Bahtsız Ceylan'ım benim. Aklıma geldikçe hala özler, kederlenirim. Kurtarabilirdim. Kıl payıyla kaçırdım elimden. Ne acıklı, ne kahredici. Yenilir yutulur gibi değil şimdi düşündükçe, değil mi? Cenin. Belki de annemle geçirdiğimiz en güzel günlerdi onlar. Hindistan'da, Goa'daki günlerimiz. Biz hep çok iyiyiz, çok mutluyuz, huzurluyuz aslında. Ama bazen işte başımıza kötü şeyler gelebiliyor. Onlar yüzünden. Onlar çoklar ve kötüler. Karşımıza çıkıp bizi rahatsız edebiliyorlar. Huzurumuzu kaçırıp annemi atağa geçmek zorunda bırakabiliyorlar. Annem hiç istemiyor aslında bunu. Bizi savunmak zorunda kalmak istemiyor. Zaten kaçmak zorundayız diyor. Kaçmak zorunda olmamız yeterince ağır zaten. Bir de onlara karşı kendimizi savunmak zorunda kalmamız ne acı. Ne acıtıcı. Ama bazen dünyanın ufacık bir köşesine sığınıp başımıza hiçbir kötü şey gelmeden yaşayabiliyoruz işte. Öyle güzel ki o zamanlar. Annem ağır yürek günlerine girmiyor hem. Zaman kayıp kayıp gidiyor. Her gün, her gün tökezlemiyoruz anneciğim. Kırıklarını, döküklerini toplamak zorunda kalmıyorsun sen. Goa'nın o küçük plaj köyünde, Arambol'de böyleyiz. Tek odalık beton bir evimiz var. Kapımızı açtığımız anda kumların üstündeyiz. Kuyudan su çekiyoruz yıkanmak için. Çamaşırlarımızı yıkamak için kuyudan su çekiyoruz. Plastik bakraçlarımız var, boynuna ip bağlayıp kuyuya saldığımız. Ev sahibimizin bize verdiği, boyunları bu iş için ince yapılmış, şişman göbekli bakraçlarımız var, pembe ve yeşil. Annem sonra pazarda eskiden kullanılan bakır bakraçlardan bulacak. İki tane alacağız. Benim için küçük bir bakır bakraç, annem için büyük bir bakır bakraç. Annem analı kızlı diyor onlara. Bakraçlar da yaşıyormuş gibi davranıyor. Annem bazen oyuncakları ve midye kabuklarını da öyle davranıyor, keyfi yerindeyse. Bazen. Bakraçlarımızla kuyudan su çekip kapımızın önündeki tahta parçasının üstünde çamaşırlarımızı yıkıyoruz mavi sabunlarla. Kumun üstünde yalın ayak, üstümüz başımız ıslana ıslana böyle kocaman bir tahta parçasının üstünde çamaşır yıkamak o kadar zevkli ki. Annem benim de çamaşır yıkamama izin veriyor. Bayılıyorum Arambol'de Hintlilerin mavi sabunlarını sürte sürte, çitileye çitileye, incecik Hint pantolonlarımızı, donlarımızı, tülbentten gömleklerimizi, eprimiş tişörtlerimizi yıkamaya. Her şeyimizi o kadar sık yıkıyoruz ki Hintliler gibi. İnceldi, eskidi, şeffaflaştı hepsi. Annem tek göz evimizin önünde oturup habire söküklerimizi dikiyor. İlerledi burada dikişim, bak nasıl güzel onardım gömleğini. Kimi zaman ziyaret ettiğimiz başka plajlardan, Arambol sahilinden topladığımız midye kabuklarını iplere diziyoruz. Evimizin kapısında iki kocaman penceremizde bir sürü ipe dizili yüzlerce binlerce midye kabuğu asılı. Çamaşır yıkama tahtamızın hemen yanında bir de midye kabuğu çamaşırhanemiz var. Öyle diyor annem daha ufak olan tahta parçasına. Onun üstünde midye kabuklarımızı tek tek yıkayıp kurutuyoruz. Deliği olanları ayırıp iplere diziyoruz. Çok zevkli. Çarşamba günleri tıklım tıkış minibüslerle Ankuna Bit Pazarı'na iniyoruz. Tam 3 minibüs değiştirmemiz gerekiyor. 2,5-3 saat alıyor Ankuna'ya varmamız. Ama köydeki ormanın ortasına yayılmış o pazar o kadar eğlenceli ki 2 haftada bir mutlaka gidiyoruz. Lapis lazuli'den yapılmış kocaman kolyeler, bilezikler alıyoruz kendimize, keşmir işi. Rajasthan'dan gelen aynalı yeleklerden, eteklerden alıyoruz hiç giymeyeceğimizi bildiğimiz halde. Kocaman 5 sırt çantaları alıyoruz. Üstünde bir sürü ayna parçası, kuş desenleri. Kuşlar gibiyiz biz de diyor annem. Cıvıl cıvıl ve özgürüz değil mi Bambim? Evet anneciğim, Goa'da, o zaman diliminde, çok zamandır hiç olamadığımız kadar neşe içinde ve mutluyuz. Sonra bir gün kapımızın önünde Cen'in beliriyor. Küçücük, açlıktan karnı çıkmış, kirli beyaz bir köpek. Sivri sivri ve suratına kocaman gelen kulaklarıyla öylesine tatlı ki dayanamayıp görür görmez kucağıma alıyorum. Anneciğim bizim olsun mu bu yavru? Ömrümde gördüğüm en çirkin şey diyor annem gülerek. Annem de çok sevdi onu. İçi gitti, sesinden anlıyorum. Uzaylılara benziyor, ismi uzaylı olsun mu? Cenin olsun diyor annem. İlkokuldayken bizi okulun yakındaki Kızılay dispanserine götürmüşlerdi. Kavanozların içinde etiketlerinde 3 aylık, 5 aylık, 6 aylık yazılı ceninler vardı. Sınıf arkadaşlarım korkudan neye uğradığını şaşırdı. Yıllarca unutamadılar kavanozlardaki cenin sergisini, rüyalarına girdi. Annemin korku hikayesini aldırış etmiyorum. Annem yavruya isim verdi, bizim oldu, bizim köpeğimiz oldu. Cenin benim oldu. O kavanozlardaki ceninler gibi çirkin bu da ama kendini toparlayıncaya kadar bakalım bari. Kucağımda Cenin'le annemi kucaklıyorum. Annem elini kolunu nereye koyacağını bilemiyor. Kendi sarılmamışsa onu kucaklamamdan tedirgin oluyor. Ankuna'dan aldığımız güzel bez bir kolyeyi küçültüp Cenin'in tasması yapıyoruz. Habire yıkıyoruz onu. Pire tozlarıyla ovuyoruz. Dünyanın en temiz bebeği oldu. Bazen havlusuna sarıp bir bebek gibi kucağımda bacaklarımda sallıyorum onu. Köpek gülüşüyle sırıtıyor bana. Öyle akıllı, anlayışlı ki. Rosebud isimli barın yakındaki bakkaldan süt ve ekmek alıyoruz bazen. Oralarda köpek maması yok tabii. Lokantalardan artıklarımızı getirip kabında iyice ezip veriyoruz. Yumurta kabuklarından vitamin yapıyoruz. O kadar sevgiye aç, açık bir köpek ki Cenin. Annem bizimle plaja inmesini istemiyor. Saatlerce güneşin altında yorulur, üzülürmüş. Ona bakmak zorunda kalmasaymışız. Ama illa peşimizden geliyor biz plaja yürürken. Çalıların arasına saklanıp onu şaşırtmaya çalışıyoruz. Kimi zaman eve dönsün diye bağırıyoruz. Öyle akıllı ki Cenin'im. Mutlaka buluyor beni. İnce uzun kuyruğuyla trompet çalıyor sevinçten. Dayanamayıp kucaklıyorum. Anneciğim, taşırım ben onu kucağımda. Ağacın altında gölgede bekler bizi. Annem gülümsüyor. Annem gülümsüyor. Annem kadar güzel gülümseyen birini görmedim ben daha. Annem Cenni kucağına almıyor. İyi ki beyaz değil. En azından beyaz ve tüylü değil. Anneciğim, beyaz köpeklerle meselen olduğunu biliyorum. O korkunç kabusunu da. Ama Cenni'nin yavru daha. Küçücük tüysüz bir yavru. Kimse bir şey yapmaz ona. Hem bize öyle ihtiyacı var ki, benim ona o kadar ihtiyacım var ki, onunla olduğum için, ona bakabildiğim için o kadar mutluyum ki. Hep burada, Arambol'de kalalım mı anneciğim? Burası artık bizim evimiz olsun mu? Kalamayız bebeğim. Hiçbir yerde kalabileceğimizden uzun kalamayız. Haber alırlar, bulurlar, buldururlar bizi. Biz birbirimizin eviyiz. Hiçbir yere sonsuza dek yerleşemeyiz. Onlar kim anneciğim? Neden peşimizdeler? Ne yaptık ki biz onlara? Sana ne yapmak istiyorlar ki? Gülümsüyor annem. İçini acıtıyorum, biliyorum, ama orada Arambol'de içi yumuşadı annemin. Okyanusa bakan bambu lokantada köpek balığı tava yiyoruz, lassi içiyoruz. Bak okyanus ne kadar güzel. Ne denli sonsuz bir lacivert. Yemeğini bitir Bambim. Hiç de fena değil köpek balığının lezzeti. Alıştık burada iyice, değil mi? Alıştık anneciğim, ben hep alışığım. Ben hep böyle yaşıyorum. Benim evim, yurdum, dünyam ve okyanusum sensin. Cenin üzülmüştür yalnız kaldı diye. Hadi artık evimize dönelim. Evimiz değil orası. Evimiz yok bizim. Bambim, yakında gideceğiz buradan da. O zaman Cenin'i bıraktığın için üzülüp onu almana izin verdiğime pişman etmeyeceksin, değil mi? Kocaman, akıllı mı akıllı bir kızım var benim. Sana güvenebilirim sonuna kadar, değil mi bebeğim? Güvenebilirsin anneciğim. Cenin'i bırakıp giderken bir damla yaş bile gelmeyecek gözlerimden. Seni pişman etmeyeceğim onu sevmeme, bakmama, ona izin verdiğin için. İçimdeki bütün tellerin koptuğunu hissedeceğim ama. İçimde üzüntünün gözlerimden, burnumdan başlayarak büyüyerek aşağılara indiğini, hiç bu kadar büyük bir acının altında kalmadığımı. Tüm bunları hissedip sana bir şey belli etmeyeceğim. Haftalarca uykumdan Cenin'in ağlama seslerini duyarak uyanacağım, hasretiyle iki büklüm olarak. Bombay havaalanında elimi sıkıp aferin bebeğim diyeceksin. İşte tam da böyle olmalısın. Her an her şeyi geride bırakabilmelisin. İkimizin hayatta kalabilmesi için şart bu. Seni benden almamaları için. Seni alırlarsa benden yaşayamam ben. Sağ ol bebeğim. Çok teşekkür ediyorum sana. Güçlü, akıllı Bambim benim. Anne karga. Evimize bir tuhaf ve dik merdivenlerden çıkılarak varılırdı diyor annem. Bir de arkadaki caddeden dolanarak. Ben hep merdiven sokaktan çıkardım nefes nefese. Nasıl olsa hep korku içinde burkulacak içim evimiz denen yerde. Hep yüreğim ağzımda olacak. Bugün nereden kavga çıkaracak annem? Bana nasıl eziyet edecek, nasıl dağlayacak içimi dışımı diye. Annem unutmuş her şeyi geçmişine dair. Neleri unuttuğumu dahi unuttum der ikide bir de. Ama bazen işte bir karga, bir işaret yani. Anneme geçmişini getiriverir. O zaman sesi değişir, gözlerinin rengi de. Işığı yok olur gözlerinin, matlaşır. Sesi bağcıklanır. O güzelim kırçılı sesi gider, yerini kareli bir ses alır. Enine ve boyuna doğranmış bir ses. Geçmiş zaman sesi diyorum o sesine, kesik kesik, boğuk boğuk anlatmaya başlar. Öyle uzun uzun değil, kısa da değil ama anlatır geçmişte yaşadıklarını, nasıl korktuğunu, nasıl korkutulduğunu. Geçmişim yok artık Bambim. Geçmişimdekiler de yok. Hepsi yok oldular. Ama yine de bir yerlerden çıkıp bir kuyudan, delikten fırlayıp çekiverecekler beni geçmişime diye korkmadan edemiyorum. Korku öyle bir şey. Bir kere nüfuz etmişse ruhuna, en umulmadık anlarda pençelerini geçiriverir yine. Korkunun lekeleri hiç çıkmaz. Yalnızca büyür de büyür kendi kendine. Sahilde yürürken bir karga görüyoruz kapkara. Karga kara. Annemin kargaları sevdiğini biliyorum. Bir keresinde kafasını ağzındaki cevizi düşürmüştü karganın teki. Annem seni gidi aptal karga, hani kuşların en akıllısıydın, sahip çıksana malına diye gülmüştü de gülmüştü.